Ayrım 13.
Malamute Kid, lambanın fitilini biraz daha açtı ve lambayı öykücünün yüzünü daha iyi aydınlatabilecek bir yere koydu. Prins, Şilte'nin kenarına kayarak onlara katıldı. Ben Nasım, reisin oğlu reisim. Karanlık denizlerde, gün doğumu ile gün batımı arasında babamın umi yakında dünyaya gelmişim. Bütün gece adamlar küreklere asılmış, kadınlar içeri dolan suları atmak için didenip durmuş. Kıyasıya bir savaş vermişiz fırtınaya karşı. Tuzlu suyun serpintileri anamın bağrında buz tutmuş, denizin gel gitti yatışmaya yüz tutarken anam da son nefesini vermiş. Ne var ki ben rüzgar ve fırtınayla birlikte ciyak ciyak bağırmış ve yaşamışım.
Biz Akutan'da otururduk. Malamute Kid sordu. Nerede dedin? Akutan'da. Aleutianlardadır. Akutan, Çignik ötesinde, Kardala'nın ötesinde, Unimak'ın ötesindedir. Dediğim gibi Akutan'da oturuyorduk. Yani dünyanın ta öbür ucunda. Denizin ortasında bir yerde. Balık, samur, ayı balığı avlardık tuzlu denizlerde. Evlerimiz kayıklarımızın bağlı olduğu sarı kumsalla ormanın bitimindeki kayalıklarla omuz omuza olan daracık bir yerde kuruluydu. Pek kalabalık sayılmazdık. Zaten dünya da küçücüktü. Yabancı topraklar vardı doğuda. Akutan gibi adalar. Bu yüzden bütün dünyayı adalardan ibaret sanıyor ve ucuna bucağına hiç aldırış etmiyorduk. Ben halkımdan farklıydım. Sahildeki kumlar arasında kıvrık kütük parçaları ve halkımın hiç yapmadığı biçimde dalgaların eğikleştirdiği gemi kalasları bulunuyordu. Bugünmüş gibi aklımdadır. Adanın üç yönden okyanusa bakan bir yerinde upuzun, düzgün, dimdik bir çam ağacı vardı. Anlattıklarına göre oraya iki adam gelirmiş. Birçok günler boyunca ortalık aydınlık olduğu sürece buradan denizi gözler ve oracıkta dönenip dururlarmış. Bu iki adam kumsalda kalıntıları olan o tekneyle denizden çıka gelmişler bizim oraya. Sizler gibi beyazmışlar ve de ayı balığı avından elleri boş dönen avcıların çocukları gibi çelimsizmişler. Ben bunları yaşlı adamlardan ve koca karılardan öğrendim. Onlar da kendi ana babalarından öğrenmişler. Bu yabancı beyaz adamlar önceleri bizim geleneklerimize pek ayak uyduramamışlar. Gel zaman git zaman balık yiye yiye, çalışa çabalaya kendilerini toparlayıp güçlenmişler. İyice yırtıcılaşmışlar. Derken her biri kendine birer ev yapmış. Kadınlarımızdan en çok hoşlarına gidenlerini kendilerine eş seçmişler. Çoluğa çocuğa karışmışlar. İşte böylece benim babamın babasının babası dünyaya gelmiş. Dedim ya, ben halkımdan daha başkaydım. Çünkü denizden gelen o beyaz adamların güçlü ve yabancı kanı dolaşıyordu damarlarımda. Bu adamlar adamıza ayak basmadan önce bizim başka yasalarımız olduğu söylenir. Ama adamlar öylesine yırtıcı ve dövüşkenmişler ki kendilerine kafa tutacak hiç kimse kalmayana dek adamlarımızla kıyasıya savaşmışlar. Sonra kendi kendilerini reis yapmışlar. Bütün yasalarımızı yürürlükten kaldırıp yerine yeni yasalar koymuşlar. Artık bir adam anasının değil babasının oğlu sayılır olmuş. Oysa eskiden soy sop ana kanına göre hesaplanırmış. Ayrıca babadan kalan bütün mirasın ilk doğan çocuğun olması, öbür erkek kardeşlerle kız kardeşlerin geçimlerini kendilerinin sağlaması töresini getirmişler. Daha başka yasalar da koymuşlar. Yeni yeni balık tutma yollarını göstermişler. Ormanda vırt zırt burun buruna geldiğimiz ayıları öldürmenin yeni yöntemlerini ve kıtlık dönemleri için yiyecek depolamayı öğretmişler. Bütün bunlar iyi şeylermiş. Ama reis olup da artık hırslarını alacak adam bulamayınca bu kez de birbirleriyle kapışmaya başlamışlar. Yani yabancı beyaz adam öbürüyle çatışmış. Kanını taşıdığım beyaz adam kamasını çektiği gibi bir kol boyu kadar saplayıvermiş ötekinin vücuduna. Çocukları bu kavgayı sürdürmüşler. Çocuklarının çocukları da sürdürmüş. Böylece aralarında bitmek bilmeyen bir kan davası başlamış. Kara günler yaşanmış. Sonunda her iki aileden de atalarının kanını sürdürecek yalnızca birer kişi kalmış. Benim kanımdan yalnızca ben kaldım. Öbür adamın soyundansa bir kişi. Ama bir kız. Yani Unga. Unga anasıyla birlikte yaşıyordu. Onun babasıyla benim babam bir gece çıktıkları balık avından geri dönmemişlerdi. Ama günler sonra iri dalgalar cesetlerini kıyıya attı. İkisi de sımsıkı kenetlenmiş durumdaydılar. İki aile arasındaki kan davasına şaşırıp kalmıştı halk. Yaşlı adamlar başlarını sallıyor ve kızdan doğacak çocuklarla benim çocuklarımın kin gütmeye devam edeceklerini söylüyorlardı. Ben o zamanlar çocuktum. Aklımı çelinceye dek hep bunları anlattılar bana. Sonunda Unga'ya düşman gözüyle bakmaya başladım. Demek analık edeceği çocuklar benimkilerle savaşacaktı ha? Bu düşünce günlerce kafamı kurcalayıp durdu. Derken büyüdüm, delikanlı oldum. O zaman bu işin neden böyle olması gerektiği konusunda kafa yormaya, sorular sormaya başladım. Verdikleri yanıt şu oldu: bilmiyoruz ama babalarınız böyle yapardı. Oysa ben buna şaşıyor ve bu kan davasını doğru bulmuyordum. Ölmüş gitmiş olanların kavgasını ne diye doğacak olanlar sürdürecekti ki? Ama halk bu kin böyle gelmiş, böyle gider diyordum. Oysa ben yalnızca bir delikanlıydım. Ve elimi çabuk tutmam gerektiğini söylüyorlardı. Çocuklarım kızınkilerden daha önce büyümeli ve daha güçlü olmalıydı. Benim için işten bile değildi bu. Çünkü ben oymak başıydım. Atalarımın yaptıkları işler ve koydukları yasalar yüzünden herkes bana saygı duyuyordu. Üstelik varlıklıydım. Gönlümün çektiği kızı alabilirdim. Ama ben hiçbirini beğenmiyordum. Yaşlı adamlar ve kız anaları bana elimi çabuk tutmamı öğütlüyorlardı. Çünkü avcıların Unga'nın annesine daha şimdiden yüklü başlıklar önerdiklerini, eğer Unga'nın çocukları benimkilerden önce büyüyüp güçlenecek olursa benimkilerin kökünü kurutacaklarını söylüyorlardı. Ama ben ta ki bir akşam balık avından dönünceye dek aradığım genç kızı bulamadım. Güneş ufukta batmak üzereydi. Işıkları gözlerimi kamaştırıyordu. Rüzgar almış başını gidiyor, kayıklarımız bembeyaz denizde yarışıyordu. Unga'nın kayığı birdenbire ileri fırladı ve beni geçti. Kız dönüp şöyle bir göz attı bana. Siyah saçları bir gece bulutu gibi uçuşuyor, su damlacıkları yanaklarını ıslatıyordu. Dedim ya, güneş gözümü kamaştırıyordu ve ben bir delikanlıydım. Bütün her şey nasılsa siliniverdi gözümden. Bal gibi anlamıştım benimle boy ölçüşmek istediğini. İki kürek boyu uzaklıktan dönüp bana şöyle bir baktı. Yalnız ve yalnız Unga kadın bakabilirdi böyle. Ve ben bir kez daha anladım ki bana düpedüz meydan okuyordu. Biz tembel tembel ilerleyen öbür kayıkları arkada bırakıp uzaklaşırken millet bağırışıyordu. Ama kız çala kürek gidiyor, benimse yüreğim yelken gibi şişmiş, çırpına çırpınıyordu. Gel gelelim bir türlü yetişemiyordum ona. Rüzgar güçlendikçe güçlendi. Deniz beyazlandı. Rüzgar üstüne doğru güneşin altın patikası boyunca ayı balıkları gibi sıçraya zıplaya yol aldık. Naas o anı yeniden yaşarcasına iskemlesinin üzerinde yarı yarıya eğilmiş, kürek çeker gibi yapıyordu. Sobanın ötesinde bir yere gözlerini dikmiş, Unga'nın ileri fırlayan kayığıyla uçuşan saçlarını görür gibiydi. Rüzgar kulaklarında uğulduyor, tuzlu su serpintilerini burnunda duyuyordu. Ama Unga benden önce vardı kıyıya, kahkahalar atarak kumsaldan yukarı. Anasının evine doğru koştu. İşte o gece büyük bir düşünce doğdu kafamda. Tüm Akutan halkının reisine yakışacak bir düşünce. Neyse, ay ışıyınca anasının evine doğru yollandım. Yaşnoş'un kapı önüne yığdığı armağanları gördüm. Güçlü bir avcıydı Yaşnoş. Ve Unga'nın çocuklarının babası olmayı da kafasına koymuştu. Daha önce başka delikanlılar da oraya mallarını yığmış ama sonradan yeniden almak zorunda kalmışlardı. Her delikanlı kendinden bir öncekinin yığınından daha büyük bir öbek yapmıştı o zamana dek. Aya ve yıldızlara bakıp güldüm ve servetimin toplandığı kendi evime gittim. Benim armağan yığınım Yaşnoş'unkinden 5 parmak daha yüksek oluncaya dek Unga'nın anasının eviyle kendi evim arasında mekik dokudum. Güneşte kurutulmuş ve tütsülenmiş balıklar, 40 tane tüylü ayı balığı tulumu ve bunun yarısı kadar da kürk vardı. Her birinin ağzı bağlanmış ve içine tıka basa yağ doldurulmuştu. Baharda ormandan çıktıkları sırada öldürdüğüm 10 ayının postunu da koymuştum. Ayrıca bir yığın incik boncuk, battaniye, bizden daha doğuda yaşayan insanların giydiği kırmızı giysiler vardı. Bunları değiş tokuş sonucu elde etmiştim. Onlar da daha doğuda yaşayan insanlardan elde etmiş olmalıydılar. Yaş noşun yığınına şöyle bir baktım ve gülmekten alamadım kendimi. Çünkü ben Akuta'nın baş adamıydım. Servetim bütün genç adamlarınkinden çok daha büyüktü. Benim atalarım olmayacak işler başarmış, yasalar yapmış, adları yıllar yılı dillere destan olmuştu. Neyse, sabahleyin doğruca kumsalın yolunu tuttum. Göz ucuyla Ungar'ın anasının evine bakıyordum. Armağanlarıma dokunulmamıştı henüz. Kadınlar kıs kıs gülüyor, fısır fısır bir şeyler söylüyorlardı birbirlerine. Afallayıp kalmıştım doğrusu. Şimdiye dek böylesine yüksek bir başlık verildiği görülmüş şey değildi çünkü. O gece armağan yığınıma daha bir sürü öteberi ekledim ve o zamana dek denizin hiç görmediği ölçüde güzel tabaklanmış iyi cins deriden bir kayık koydum yığının yanına. Ama ertesi gün baktım, hala oracıkta öylece duruyor ve adamları güldürüyor. Ungan'ın anası çok kurnazdı. Halkımın önünde beni yerin dibine geçirdiği için içerlemiştim ona. O gece armağanlara dünyanın öteberisini ekledim ve koskocaman bir yığın yaptım. 20 kayığa bedel olan umi akımı tutup armağanların yanına koydum. Sabahleyin armağan yığınımın yerinde yeller esiyordu. Hemen düğün hazırlıklarına başladım. Düğün sofrasında bulunmak ve armağanlarını almak için ta doğuda yaşayan insanlar bile geldiler. Bizim zaman birbirimize göre Unga benden 4 güneş yılı daha büyüktü. Oysa ben çiçeği burnunda bir delikanlıydım ama oymak başıydım. Bir oymak başının oğluydum. Bu yüzden yaşımın önemi yoktu. Derken okyanus yüzeyinde yelken açmış bir gemi belirdi ve rüzgarın her soluğunda biraz daha büyüyerek yaklaştı. Frengi deliklerinden temiz sular akıyor ve adamlar telaş içinde var güçleriyle suları pompalamaya çalışıyorlardı. Pruva'da güçlü kuvvetli bir adam duruyor, suyun yükselişine bakarken bir yandan da bağıra çağıra buyruklar yağdırıyordu. Derin sular gibi uçuk maviydi gözleri. Başı tıpkı bir deniz aslanı gibi yeleliydi. Saçları sarıydı. Güney hasatlarında tayfaların ördüğü kenevir halatlarının tellerini andırıyordu. Son yıllarda açıktan geçen gemiler görmüştük görmesine ya, Akutan kumsalına ilk kez bir gemi yanaşıyordu. Şölen yarıda kesildi. Kadınlar ve çocuklar evlere kapandı. Biz erkeklerse mızrak elde, yaylar gerili bekledik. Ama geminin burnu karaya oturunca içindeki yabancılar bize aldırış etmeksizin kendi işleriyle ilgilenmeye koyuldular. Sular çekilir çekilmez iki direkli teknelerini bakıma aldılar ve karinasında açılan deliği onardılar. Derken kadınlar korka çekine yeniden geldiler ve şölene devam edildi. Sular yükselince denizciler tekneyi tonos çapasına bağlı olarak derin sulara çektiler. Sonra da aramıza katıldılar. Elleri kolları armağanlarla doluydu. Tavırları dostçaydı. Böylece ben de onlara yer açıp buyur ettim. Öteki konuklara olduğu gibi bütün cömertliğimle onlara da armağanlar sundum. Çünkü o gün benim düğün günümdü ve ben Akuta'nın baş adamıydım. Deniz aslanını andıran adam da orada bulunuyordu. Öylesine boylu boslu, öylesine güçlü kuvvetliydi ki her adım atışında yer zangır zangır sarsılıyor sanırdı insan. Kollarını kavuşturmuş uzun uzadıya ve dimdik bakışlarla Unga'yı sözüyordu. Güneş batıp da yıldızlar belirinceye dek yanımızda kaldı. Sonra gemisine gitti. Ben de Unga'yı elinden tuttum ve evime götürdüm. Bu sırada şarkılar söyleniyor ve şen şakrak kahkahalar atılıyordu. Kadınlar her düğün gününde olduğu gibi açık saçık şeyler söyleyerek şakalaşıyordu. Ama biz aldırmıyorduk onlara. İşte böyle. Sonunda halk bizi baş başa bırakıp kendi evlerine gitti. Henüz son gürültüler dinmemişti ki bir de baktım deniz kurtlarının başı kapının eşiğinde beliriverdi. Gelirken bir takım siyah şişeler de getirmişti yanında. İşte bu şişelerden içtik ve keyiflendik. Anlıyorsunuz ya, ben o zamanlar toy bir delikanlıydım ve bütün günlerimi dünyanın bu ucunda geçirmiştim. İçtikçe kanım alev alev yandı. Yüreğim kayalarda çağıldayan dalgaların köpükleri gibi hafifledi. Unga köşedeki kürklerin arasında suspus oturuyor ve bize bakıyordu. Gözleri korkudan kocaman kocaman açılmıştı. Deniz aslanını andıran adam ise gözlerini dikmiş, dosdoğru ona bakıyordu. Sonra kucak dolusu armağanlar taşıyan adamları içeri girdi. Bir yığın değerli öteberi serdiler önüme. Akutan'da eşi benzeri yoktu bunların. İrili ufaklı tüfekler, barut, fişek ve mermiler, pırıl pırıl baltalar, çelik bıçaklar, benzerlerini ömrümde görmediğim daha bir yığın ıvır zıvır. Adam bütün bunların benim olduğunu işaretlerle anlattı. O zaman böylesine yüce gönüllü olduğuna göre büyük bir adam olmalı dedim. Ama işaretlerle Unga'nın da kendisiyle birlikte gemiye gelmesi gerektiğini söyledi. Anlıyor musunuz? Unga onunla birlikte gemiye gidecekti. Birdenbire kan beynime sıçradı. Atalarımın kanı tutuşu verdi. Zıpkınımı kapıp adama saplamaya kalktım. Gel gelelim şişelerdeki ispirto kollarımda can bırakmamıştı. Adam beni boynumdan tutup kafamı evin duvarına çarptı. Öylesine güçsüzdüm ki yeni doğmuş bir bebektim sanki. Dizlerimin bağı çözüldü. Bacaklarım bedenimi tutmaz oldu. Unga çığlığı bastı. Adam onu sürüye sürüye kapıya doğru götürürken Unga evin ötesine berisine tutunmaya çalışıyor ama neyi tutsa elinde kalıyordu. Sonra adam onu kocaman kollarıyla kucakladı. Unga onun sarı saçlarına yapışıp yolarken adam tıpkı babaş bir ayı balığının kızışmış zamanlarda çıkardığı seslerle kıkırdayıp gülüyordu. Emekleye emekleye kumsala indim. Halkımı yardıma çağırdım. Ama hepsinin gözü korkmuştu. İçlerinde yalnız yaş noş erkek adamdı. Onun başına küreklerle vurdular. Kumların üstüne yüzüstü kapaklanıp kımıltısız kalana dek vurdular. Sonra şarkılar söyleyerek yelken açtılar. Gemi rüzgarın önünde uzaklaşıp gitti. Halk bunun bir bakıma iyi olduğunu söylüyordu. Çünkü Akutan'daki kan davası son bulmuş oluyordu artık. Ama benim ağzımı bıçak açmıyordu. Tolunay çıkana dek bekledim. Tolunay çıkar çıkmaz da kayığıma balık ve yağ yükledim ve doğuya doğru denize açıldım. Nice adalar ve nice insanlar gördüm. Ben dünyanın bir ucunda yaşayan ben, o zaman anladım ki dünyanın ucu bucağı yoktu. Meramımı işaretlerle anlatıyordum. Konuştuklarımın hiçbiri ne yelkenliyi ne de aslan yeleli adamı görmemişti. Hep daha uzakları doğu yönünü gösteriyorlardı. Hep kuytu köşe yerlerde yatıp kalktım. Alışık olmadığım yiyecekler yedim ve yabancı yüzler gördüm. Çoğu beni deli sandı ve gülüp geçti. Ama kimi zaman yaşlı adamlar yüzümü aydınlatıp beni kutsadılar. Ne zaman yabancı gemi, Unga ve deniz adamlarına ilişkin sorular sorsam, genç kadınların gözlerine bir hüzün havası yerleşiyordu. İşte böyle azgın denizler aşıp fırtınalar atlatarak Unalaska'ya vardım. Burada iki yelkenli vardı ama hiçbiri benim aradığım değildi. Bunun üzerine daha doğuya uzandım. Dünya gittikçe büyüyor, habire genişliyordu. Unimak adasında yelkenli konusunda bir şey bilen çıkmadı. Kodiak'ta öyle, Atognak'ta da öyle. İşte böyle gide gide günün birinde yolum kayalık bir yöreye düştü. Burada adamlar dağın içinde büyük delikler açıyordu. Bir de yelkenli vardı ya, bu benim aradığım yelkenli değildi. Adamlar çıkardıkları kaya parçalarını bu yelkenliye yüklüyorlardı. Bu işin çocukça bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü bütün dünya kayadan yapılmıştı. Ama adamlar bana yiyecek ve iş verdiler. Yelkenlinin yükü adam akıllı ağırlaşıp karinası suya iyice gömülünce kaptan bana para verdi ve çekip gitmemi söyledi. Ama ben ne yana gideyim diye sordum. O da bana güney yönünü gösterdi. El kol işaretleriyle ona kendisiyle birlikte gelmek istediğimi anlattım. O zaman önce kahkahayı bastı ama sonra yeterince tayfası olmadığından gemi işlerine yardım etmem için beni yanına almak zorunda kaldı. Böylece onlar gibi konuşmasını, halat bağlamasını, ansızın bastıran fırtınalarda yelkenlere camadan vurmasını ve dümen dolabını kullanmasını öğrendim. Kaldı ki bu işlerin pek de yabancısı sayılmazdım. Neden derseniz, atalarımın kanında vardı denizcilik. Aradığım adamın soydaşları arasına bir girdim mi, artık onu kolaylıkla bulabilirim diyordum. Günün birinde kara göründü. Kanaldan limana girdiğimiz zaman ellerindeki parmak sayısı kadar yelkenli gördüm. Hepsini tek tek inceledim. Ama rıhtım neredeyse bir mil boyunca küçük balıklar gibi dizilmiş gemilerle tıklım tıklım doluydu. Bu gemiler arasında dolaşıp aslan yeleli adamı sorup soruşturduğumda herkes bana gülüp geçiyor, her biri kendi dilinde karşılıklar veriyordu. O zaman anladım ki bu adamların her biri başka başka diyarlardan yelken açarak gelmişti buraya. Önüme çıkan her adamın yüzüne bakmak için kente daldım. Ama kentteki insanlar tıpkı kıyıdan akın akın geçen morina sürüleri gibi çoktular. Ve ben onları sayamıyordum bile. Gürültüden kulaklarım sağırlaşmış, vızır vızır gidip gelenler arasında başım dönmüştü. Böylece yeniden yola koyuldum. Günlük güneşlik bereketli topraklardan geçtim. Bol hasat alınan ovalardan, ağızlarından yalan sözcükler dökülen ve karanlık yüreklerini altın hırsı bürümüş göbekli adamların karılar gibi yaşadıkları koca koca kentlerden geçtim. Ve bütün bunlar olup biterken Akutan'daki soydaşlarım ava çıkıyor, balık tutuyor ve dünyanın avuç içi kadar bir yer olduğu düşüncesiyle avunup mutlu oluyorlardı.